arkadaşlar. Ben Özge Bist. Podcast'ımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle podcast'ımızın alt başlığı olan Tanıdık Suçların 3. bölümünü konuşuyor olacağız. Biliyorum aradan biraz vakit geçti, biraz gecikmeler söz konusu. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Sadece yeni yeni kendine gelen bu dünyada iş yaşamımla podcast arasındaki bağlantıyı kurmaya çalıştığım bir zamandı. Tekrardan kusura bakmayın. Ve bugünkü olayımızda eminim birçoğunuz bu olayı önceden duydunuz ama yine de hatta sizlerden birinin isteğiyle yine bu olayı anlatmaya karar verdim. Bu benim de bildiğim bir olaydı. Hatta öncelerden yapmak isteyip iki kez de bilgisayarın karşısına oturduğumda yapmaktan vazgeçtiğim bir olay. Olay Manisa'da olduğu için ben biliyorum çünkü benim de çocukluğum Manisa'da geçti. Ama tüm detaylarını araştırmak, bunu yazıya dökmek ve daha sonrasında bunu sözlü olarak sizlerle paylaşmak biraz ağır gelmişti bana başlarda. O yüzden vazgeçmiştim. Hatta sizlerden de çok iyi geri dönüşler alacağımı düşünmemiştim açıkçası. Çünkü biraz mide bulandıran bir olay bu. Ama yine de sizlerden gelen tavsiyelere de baktığımda bunu anlatmamı isteyenleriniz oldu ve buradayız. İsterseniz çok fazla uzatmadan başlayalım. Ve yine bölüme başlamadan önce belirtmek istiyorum ki bu bölümde ismini kullanacağım herhangi bir kimseye bir saygısızlık amacı yoktur. Sadece sizin de internetten kolaylıkla bulabileceğiniz arşiv bilgilerini ben bir dosyaya topladım ve sizlere bunu bir kurgu halinde anlatıyorum. Olay şu ki 1996 yılının yaz aylarında ve Manisa'nın Kırkağaç ilçesine gidiyoruz hep beraber. Aslında biliyorsunuz küçük yerleşim yerlerinde çok fazla olağan dışı günleriniz geçmez ya da sosyal aktivite anlamında çok fazla aktif olamayacağınız bir bölgede yaşıyor olursunuz. Bu da aynı zamanda orada çok sıradan geçen günler ve aylar var bu 96 yılının yaz aylarında. Fakat her şey başlarda biraz şüpheyle başlanıp sonrasında birçok insanın kanını donduran ve huzurlarını kaçıran ve hiç ama hiç alakası olmadan neredeyse bütün kasabanın da bir şekilde parçası olan dehşet veren bir cinayete şahit oluyor herkes. Biliyorsunuz 90'larda çocukluk ve gençlik dönemlerinin ilk günlerini yaşayan birçoğumuz yaz aylarında bir işin ucundan tutmuşuzdur. Ailemizin bizi küçük yaşlarımızda yaz aylarında gönderdiği ufak tefek işletmeler olmuştur. Yine bu şehirde ya da kasabada olmanın çok da fark yaratmadığı bir durum aslında. Kırkağaç'a bağlı İlyaslar kasabasında Manisa'nın da birçok çiftçilikle uğraşan ailesi gibi tütün kırarak ve tütün toplayarak geçinen Kurt ailesinin 15 yaşındaki en küçük oğlu Mustafa hem yaz aylarını geçirmek için hem de büyük ihtimalle de aile bütçesine bir nevi katkıda bulunmak için kasabanın merkezinde yer alan sanayi mahallesinde bir işletmede çalışmaya başlıyor. Tabii bunun sebebi de bir yandan iş öğrenmek ve belki de yetişkin zamanlarında geldiğinde de bu küçüklük zamanından öğrendiği bu mesleği kendisi için bir geçim kaynağı haline getirmek. Normal bir rutine dönen o günlerde her sabah erkenden kasabadan minibüsle sanayideki iş yerine ulaşıyor Mustafa ve akşam işi biter bitmez de evine dönüyor. Ve böylesi sıradanlıkla geçen günler ilerlerken bir gün Mustafa her gün evde olması gereken o saatleri biraz geçiriyor ve kendisinden bir süre haber alınamıyor. Haliyle o günlerde cep telefonlarının çok yaygın olduğu dönemler değil, ne zaman istersek birbirimize ulaşamadığımız günler. Aslında düşündüğünüzde de küçük yerleşim yerlerinde aileler hemen telaş durumuna çok çabuk gelmiyorlar. Sonuçta orası kendi yerindir, herkesi tanıyorsundur, en fazla ne kadar uzağa gidebilir diye düşünmeleri gerekmesine rağmen burada aksine çok fazla telaşlanan aile köyde Mustafa'yı aramaya çıkıyorlar ama hiçbir iz bulamıyorlar. Ve etraftaki kişilerle konuşup en son onu kimin ne zaman gördüğünü anlamaya çalışıyorlar. Ve aslında öğreniyorlar ki Mustafa en son sabah işe giderken görülüyor. Tüm gün boyunca da ortada görünmüyor ve işe de gitmemiş. Polis ve jandarma böylesi beklenmeyen bir anda kaybolan Mustafa'yı kasaba ve ilçe merkezinde aramak için geniş çaplı araştırmalara başlıyorlar. Ve günlerce bu arayış çok kontrollü olarak da devam ediyor. Fakat günler geçmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamıyor. Bu dosya başlarda bir kayıp dosyası gibi ele alınıyor. Çünkü olayın içine herhangi bir cinayet girmiş olabileceği çok da düşünülmüyor. Çünkü görünürde buna sebep olacak hiçbir bağlantı da kurulamıyor o sırada. Fakat polis ve jandarmanın araştırmasının dışında aile de hala etrafta kendileri bir arama çalışması yürütüyorlar. Belki etrafı daha iyi bildikleri için, kasabanın çevresini daha iyi dolaştıkları ve daha çok dolaştıkları için ya da çocuklarının aslında nereye ve neden gidebileceklerini düşündükleri için onlar da bu aramaları başka bir yoldan, dolaylı bir şekilde olsa devam ettiriyorlar. Ve Mustafa'nın kayboluşunun 17. günü bir sonuca ulaşacağız bu araştırmalar sayesinde. Ve Mustafa'nın annesi tarafından bulunuşunu öğreneceğiz. Mustafa'nın gerçekten çok üzgün ve bitkin olan annesi, belki de oğlumu bulurum ve buna yardımcı olmasını temenni ederek bir dua okutmak istiyor. Ve bütün köyde evden eve dolaşarak komşularını bu duaya davet etmek için yola çıkıyor. Dediğim gibi onlar bölgeyi daha iyi bildikleri için bu evleri dolaşırken kendisi kestirme olarak etraftaki bahçeleri ve tarlaları kullanıyor. Ve kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Ve bir zeytinlik yoluna geldiğinde oğlunun olay günü üstünde olduğunu bildiği kıyafetlerini, işte pijama üstünü ya da pantolonunu buluyor. Oğlunun elbiselerinin olduğunu kesin olarak bilmesinin sebebi de oğlunun pantolonunda olan yaması. Çünkü kendisi yapmış bu yamayı, bu pantolona. Kıyafetlerinin oğluna ait olduğundan emin olduktan hemen sonra etrafına biraz daha dikkatli bakınmaya başlıyor. Acaba başka bir şey bulabilir miyim umuduyla. Ve aynı zamanda olayın kayıp dosyasından daha farklı bir şekilde bir cinayet dosyasına dönüşmesinin de en büyük kanıtlarını buluyor ki bunlar da bu kan içerisindeki bu kıyafetlerinin yanında bulunan kafatası. Belki de bu kadar uzun süren bir kayboluşun ardından az çok tahmin edilen bir durum olsa da bu, bunu bulanın annesi olması ve bunu da bir umutla dua okutmak için bu amaçla yola çıkmış olduğu bir anda bulması anne için gerçekten çok yıkıcı oluyor. Tabii ki de ne olduğunu, kim olduğunu ya da tam olarak bunu bilemeseniz de o kıyafetlerin Mustafa'ya ait olduğunun düşünülmesi haliyle o kemiklerin de o kafatasının da ona ait olduğunun düşünülmesine sebep oluyor. O sırada yalnız olduğu için o andan sonra zar zor toparlanıp ne yapacağını bilmez bir şekilde son gücüyle evine geri dönmeye ve ev halkına bundan haber vermeye gidiyor. Anne ve baba tekrar eşyalarının bulunduğu yere giderken bir yandan da polislere haber veriyorlar. Ve kısa bir zaman sonra polisler de olay yerine geliyor. Ve bulunan kafatası kemiğinin haricinde başka ipuçları da bulmak için çevrede araştırmalara başlıyorlar. Ve bunun sonucunda olay yerinde ve çevresinde birkaç kemik daha buluyorlar. İlk etapta olay yeri incelemenin yapmış olduğu gözlemlerde birkaç ilginç ayrıntı göze çarpıyor. Bunlardan birisi de biraz söylemesi zor olacak ama kemiklerin doğal yolla bir çürüme içerisinde olmadığının fark edilmiş olması. Yani kemiklerin üzerindeki beden bütünlüğünün bıçakla sıyrılmış olduğunu tespit ediyorlar. Kemiklerin herhangi bir vücut bütünlüğüne sahip olmaması zaten çok ilginç. Bunun üstüne bir de bu doğal bir çürüme meydana gelmiş olmadığının da anlaşılması olaya bir insanın dahil olmuş olduğunu ve bir şekilde bir cinayet gerçekleşmiş olduğunun anlamına geliyor. Ve yapılan araştırmalar sonrasında da çok vahşice işlenmiş bir cinayetin detaylarının çıkacak olduğunun da habercisi olmuş oluyor bu bulunan kanıtlar. Aile bir yandan da uzun aramalar sonucunda bulunamayan çocuklarının başına kötü bir şey gelme ihtimalini tabii ki de değerlendiriyorlar. Fakat kesinlikle böylesi bir vahşeti beklemiyorlar. Hatta babasının yapmış olduğu röportajlarda öldürülmüş olabilir, belki de bıçaklandığı ya da belki de kazayla bir ölüm gerçekleşti. Ama böylesi bir şeyi yapacak ya da yapmasına sebep olacak bir olayın içinde ailecek olmadıklarını, böyle bir düşmanlarının olmadığını söylüyor. Belki de detaylar ortaya çıktıkça ve o sıralarda neredeyse kasabadaki herkesin de bu kayıptan haberdar olması, bütün bu detayların çok konuşulmasına ve herkes tarafından duyulmasına sebep oluyor. Tüm ilçe şaşkınlık içerisinde kalıyor çünkü neden küçük bir çocuğu kim niye öldürmek ister diye düşünüyorlar. Ve olayı aydınlatan ve tek bilgi ve görgü sahibi olan Mustafa'nın her gün işe birlikte gidip geldiği arkadaşıyla tanışacağız şimdi. Fakat bu çocuğumuz olayın şüphelisi olarak değil, olayın altında yatan tüm gerçeği ortaya çıkaran birisi olarak kayıtlara geçecek ve hatta sonunda da onun sağ olarak bu olaydan kurtulmasına da şükredeceğimiz gerçekleri bize anlatacak. Kendisinin ifadesinde anlattığı tüm gerçekler tamamen onun savcılığa gidip bilgi vermesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu çocuk Mustafa'nın çalıştığı o sanayideki yerin sahibinin oğlu. Aynı zamanda ve Mustafa'nın kaybolduğu o günü de beraber geçirdikleri kişi. Bildikleri ve anlattıkları tamamen hayret ve dehşet verici şeyler. Öncelikle olay anında Mustafa'nın yanında olduğunu ama korkusundan bugüne kadar konuşamadığını anlatarak başlıyor ve tüm olayı ayrıntısıyla savcıya anlatıyor. Bu iki çocuk yaz boyunca neredeyse her günlerini beraber geçiriyorlar. Aynı yerde çalışıyorlar. Akşamları beraber dönüyorlar. Hatta sabahları da beraber işe gidiyorlar. Hatta öğle yemeklerini bile beraber yiyorlar. Bazı günler öğle yemeği yemek için çalıştıkları yerin yakınlarında bir lokantaya Mustafa'yı ilk günlerinde götürmeye başlıyor arkadaşı ve buranın sahibiyle de Mustafa'yı tanıştırıyor. Zaten bu çocuğun babası ve restoranın sahibi de aynı mahalledeki esnaf kişiler ve bu kişinin onlara çoğunlukla ücret talep etmeden yemek verdiğini gördüklerinde ve bunu alışkanlık haline getirdiklerinde evden getirdikleri kendi yemeklerini yemek yerine sürekli bu lokantaya giderek yemek yemeye devam ediyorlar. Haliyle taze, sıcak ve bedava. Hatta öyle ki sonrasında bu kişi çocukları şehir merkezinde gezdirmeye başlıyor. Bir nevi abilik ve ya da baba figürü oynayarak iki çocuğun da güvenini kazanıyor. İlerleyen günlerde ise kendisini çocukların yaşadığı kasabada yakınlarında gidip gelmesi gereken yerler olduğunu, isterlerse ikisini de minibüse binmek yerine kendisinin getirip götürebileceğini teklif ediyor. Ve zaten kazanılan güven sonrasında bunu reddetmek için herhangi bir sebepleri olmayan bu çocuklar da haliyle bunu kabul ediyorlar. Ertesi günü ilk kez bu kişinin arabasına binecek olan bu iki çocuk kararlaştırılan yerde onu beklemeye başlıyorlar. Ve bu arada bu kişi de evli ve bir tane de çocuğu var ve eşi de o sıralarda hamile ya da birkaç aylık bir çocuğu var. Ondan tam emin olamadım şu anda. O yüzden onun çizmiş olduğu bu imaj haliyle şüphelenecek herhangi bir durumu da barındırmıyor içinde. Ayrıca zaten o zamanlarda şimdilerdeki gibi herkes tehdit unsuru bir şekilde gözükmüyor insanların gözüne. Birbirlerine bu denli şüpheyle bakmadıkları zamanlar onlar. Onları işe götürmek için buluştukları yerde önce kısa bir sohbet etmeye başlıyorlar. Direkt arabaya binmiyorlar. Ve sonrasında çok da kötü bir şey olamayacağını ikna etmeye çalışıyor. Ve çocuklarla baş başa kalmak ve onları kafasındaki o sapık ilişkiye ikna etmeye uğraşıyor. Fakat iki çocuk da kesinlikle bunu istemediklerini söylemeleri üzerine de onları tehdit ederek korkutuyor ve buna zorluyor. Ve çok da sakin bir yerde olmaları yüzünden de önce Mustafa'ya sonra da arkadaşına tecavüz ediyor. Ve maalesef sonrasında bu tecavüzü bir kez daha Mustafa'ya yapmak istediğinde Mustafa çok sert bir şekilde karşı koymaya ve kaçmaya çabalıyor. Fakat bu çok da mümkün olmuyor. Ve Mustafa çığlık atmaya ve onunla bir şekilde bir savaş içerisine girmeye, kendini savunmaya çalışıyor. Bu yaşanan arbedede arkadaşı kaçmayı başarıyor. Fakat o sırada zaten Mustafa'yı götürmek için, zorlamak için tutan, onu kollarından tutan adam onun bu çığlıklarından ve tepkisinden çok fazla telaşa kapılıyor ve elinde korkutma amaçlı tuttuğu bıçağıyla Mustafa'ya saldırıyor. Bu sırada kaçan diğer çocuk da arkadaşının ölümüne tanıklık etmek zorunda kalıyor. Fakat hem yaşadığı olaydan hem de korkusundan dolayı çok da fazla müdahale edemiyor. Hatta sonrasında da olaya uzun bir süre dahil olup da gerçekleri de anlatamıyor. Ve kanlı kıyafetleri ve vücudunun bazı parçaları bulunduktan sonra artık bunu daha fazla saklayamıyor bu çocuğumuz. Ve önce ailesine sonra da savcıya giderek ifadesini veriyor. Ve bunun akabinde de restoran sahibi olan bu adam Oktay Tayfun Bölge gözaltına alınıyor ve ifadesinden sonra tutuklanıyor. Cinayet gününden beri kendisi hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam ediyor ve kesinlikle herhangi bir şüphe de çekeceğini düşünmüyor haliyle. Çünkü kendisi çocuklarla onu bağlayacak herhangi bir dikkat çeken bir husus olmadığını düşünüyor. Ve sanırım kendisi de diğer çocuğun çok korkmuş olduğunu ve kesinlikle konuşmayacağını da garantisini kendinde görmüş, bunu düşünmüş olmalı. Çünkü hem onun başına gelenler hem de arkadaşının ölümüne şahit olması demek, onun da başına benzer bir son geleceği ihtimalini çok fazla arttırıyor. Fakat cesaret örneği gösteren bu ikinci çocuğumuz sayesinde olayın nasıl ve neden olduğunu öğreniyoruz. Ve kendisi de yine de her ne kadar suçlamaları kabul etmese de 40 ay cezaevine gönderiliyor. Şimdi bu olay nerede bu kadar çok ilginçleşti demek istemiyorum. Fakat 96 yılında olmasına rağmen neden biz bunu konuşuyoruz ve sonu sadece bu şekilde mi bitti derseniz, hayır. Biliyorsunuz Mustafa'nın kemiklerinin bulunmasından sonra bazı detaylar hemen ilk etapta dikkatimizi çekmişti. Bu sadece basit bir öldürme gibi gözükmüyordu. Ve normalde çok sinirli bile işlendiğinde bir cinayet yine de vahşiliğin sınırlarını zorlayan detayları her zaman çok fazla görmüyoruz. Fakat Mustafa'da bu sınırlar o kadar çok fazla zorlanmış ki öncelikle zaten herhangi bir vücut bütünlüğümüz yok. Ve normal yani doğal bir çürüme belirtisi de yok. Aksine sanki bir bıçakla müdahale söz konusu. Ve bu noktada zaten yavaş yavaş olayın vahşetini de başka bir boyuta çıkaran bazı gerçekler ortaya çıkacak. Şimdi buradan sonrası gerçekten çok rahatsız edici. Olağan uyarımızı ben yine yapıyorum. Benim de bu hikayeyi oturup baştan yapmama, kararı almama sebep olan bölümler bunlar. Belki birçoğunuz biliyorsunuz ama ben yine de sizi uyarmak istiyorum. Ve biz öğreniyoruz ki lokanta sahibi olan bu kişi öldürdüğü çocuğu lokantasının mutfağında parçalara ayırmış. Ve bu bir esnaf lokantası bu arada. Tabldot yemekler falan servis ediyorlar. Ve maalesef sebebini kesinlikle anlayamayacağım bir şekilde, nasıl bir kötülüğün insanların içinde bulunabileceğini çözemeyeceğim bir kafayla öğreniyoruz ki bu kişi daha sonra bu çocuğumuzun vücudunu kemiklerinden ayırıp yapmış olduğu yemeklerde kullanmış. Ve vücudunun kemiklerinden ayrıldığı zor olan noktalarda da kazanlara atıp çorba da kullanmış. Ve kemikleriyle elbiselerini de olay yerine geri götürmüş ve oraya atmış. Zaten sesimdeki zorlamayı az buçuk sezmişsinizdir diye düşünüyorum. Gerçekten hem yazması hem anlatması çok zor bir şey benim için. Nasıl bir canilik, nasıl bir iğrençlik insana böyle bir şey yaptırabilir? Gerçekten bunu anlamak çok zor. Ve yine aynı zamanda anlıyoruz ki aslında soruşturmaya katılan polisler dahil bu olayı konuşan bütün kasaba halkı da 17 gün boyunca bir yandan kayıp Mustafa'yı ararlarken bir yandan da bu restorana gittiklerinde onun vücudundan yapılan bu yemekleri yeme olasılığıyla günlerini geçirmişler. Bu tam olarak bu kişinin itirafı değil bu arada. Öyle bir şey kesinlikle zaten bu kişi bu cinayeti işlediğini bile kabul etmiyor ki, kaldı ki böyle bir şey yaptığını itiraf etsin. Büyük ihtimalle öğrendiğim kadarıyla bu olay bu restorana bir veterinerin yemek için gittiği sırada ortaya çıkıyor. Çünkü o veteriner o yediği etin normal bir hayvan eti olmadığının kanısına daha kolay bir şekilde varabiliyor. Sanırım olay bu şekilde ortaya çıkmış. Ama olma ihtimali çok yüksek. Zaten bu olay da herkes tarafından 40 ağaç yamyama olarak biliniyor. Ama hala o bölgede o insanları gerçekten düşünürken bile çok zorlayan bir durum bu. Tabii ki o anlarda o olayın duyulmasıyla ve lokantanın hemen tüm müşterileri de birçok psikolojik sorunlar yaşamışlar. Dediğim gibi şu anda bile kafalarındaki o soru işaretlerinden aslında kurtulamamışlar. Bu olay haliyle tüm Türkiye'yi etkileyecek ve bunun da tüm ülkede konuşulmasına sebep olacak nitelikte olduğu için çok kısa bir zamanda bu olay tüm Türkiye'de duyuluyor. Bu süreç boyunca aslında öğrendiğimiz diğer bir bilgi de bu kişinin daha önce kardeşini öldürdüğü için 7 yıl hapis yatmış olması. Aslında birçok kişi bunu biliyor o kasabada ve insanlar onun daha sonrasında yine böyle bir şey yapmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyorlar, bunu düşünüyorlar. Zaten o yüzden bu söylem bu kadar çok büyüyor ve bu denli buna inanılıyor. Zaten polislerin de ihtimal verdiği ve bulunan delillerin de bunu desteklediğine dair bir durum var ortada. Bu bölgedeki insanlara bu olay hakkında ne düşündükleri sorulduklarında da tırnak içinde kardeşini parçalayıp öldürdü, bunu da mı yapmaz, yapar tabii ki de diye söylemlerde bulunuyorlar. Ve aslında bu durumdan dolayı da o bölgede yaşayan insanlar bu kişiyle çok fazla muhatap olmazlar, onun lokantasına çok fazla gitmezlermiş. Genellikle yakın çevreden gelen insanlar oraya giderlermiş. Yani yerel halk bir şekilde öncelerden tepkisini koymaya çalışmış sanırım bu kişiye karşı. Ama yine de lokantanın devamlı müşterileri olan insanlardan ve tabii ki de kendilerinden çok büyük şüphe duyup psikolojileriyle bir savaşa giren insanlar var. Ve aynı zamanda bu büyük şüphe diğer işletmeleri bile etkiler hale geliyor. Ve bütün herkes dışarıdan bir şeyler yemekten ve içmekten büyük çekinceler duymaya başlıyorlar. Haliyle o restoran kapatılıyor daha sonrasında. Zaten öyle de olmak zorunda. Daha sonra bu kişinin eşiyle konuşuyorlar fakat eşi kesinlikle onun böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyor. Yine bütün süreç içerisinde hem de yani hem öncesi tecavüz olayı hem sonrasında yapmış oldukları. Biliyorsunuz ilk bahsettiğim olayda da Türkiye'den ilk konuştuğumuz olayda da böyle bir şey söz konusuydu. Kesinlikle eşlerin aşırı bir savunması söz konusu. Çok sinirlenmiş ve eline bıçak alabilecek kadar ileri gitmiş olabilir ama kesinlikle onu kullanamaz ve sonrasında iddia edildiği gibi çok vahşi bir biçimde bunu restoranında kullanamayacağını söylüyor eşi. Mahkemede kendisi de bütün bu suçlamaları reddediyor fakat yine de bütün deliller göz önüne alındığında tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Onu da tek kişilik bir hücreye koyuyorlar bu arada. Sonrasında kaç yıl ceza aldığı ya da şu an hala cezaevinde mi çıktı mı bilmiyorum ama çünkü bu konuda çok fazla bir bilgi bulamadım medyada. Ama 2014 yılında bir habere rastladım ve bu kişinin ailesinin evindeki bir televizyon, sanırım tüplü bir televizyon, patladığı için evlerinde bir yangın çıkıyor. Eşi ve yanındaki iki çocuğuyla birlikte çok zor durumda olduğunu ve eşinin hapiste olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istediğini içeren bir habere rastladım. Sanırım en azından 2014 yılında hala cezaevinde olduğu sonucuna ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu hiç tanımadığımız bu 15 yaşındaki çocuk için bu denli üzüntü duymamıza sebep olduğu bu durumda bir de bu cinayet ve sonrasında yaşananlar her zaman olduğu gibi en çok çocuklarını kaybeden aileyi etkileyecek haliyle. Çünkü düzgünce bir cenazesini bile düzenleyemiyorlar ve acısını yaşamanın bile önüne geçecek türden gelişmelerle, bilgilerle, detaylarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Hatta annesi rüyasında Mustafa'yı gördüğünü ve onun kolunun çok acıdığını söyleyerek ondan çok yardım istediğini söylediğini anlatan da bir röportajına rastladım. Ve ailecek onları en çok üzen de dediğim gibi oğullarına düzgün bir cenaze töreni düzenleyememiş olmaları. Ve maalesef elde bulunan kemikler haricinde ellerinde kalan hiçbir şey yok. Onların da zaten onlara iade edilmesi çok uzun zaman içeren prosedürler sonucunda gerçekleşmiş olmalı diye düşünüyorum. Bu haftaki olayımız bu şekildeydi. Sesimdeki titremelerden dolayı özür diliyorum şimdiden. Çok da fazla kolay anlatamadığım bir durum oldu. Dediğim gibi olayların beni etkilemesi nasıl ne şekilde oluyor ama bunu bilmeme rağmen bu kadar çok detaylı bir şekilde öğrenmemiştim. Ve araştırdığım bir yerde de çok fazla görsel vardı. Her ne kadar canlandırma olsa da bir görsel söz konusuydu. İster istemez biraz fazla etkilendim. Ve ben yine Instagram adresimiz olan Olay Şiki Podcast hesabına bölümle ilgili resimleri ve bulabildiğim içerikleri, belgeleri paylaşacağım. Lütfen oradan beni takip etmeyi de unutmayın. Sonuçta ben tek başıma bu olayı burada anlatsam da sizlerin bana vermiş olduğu tepkiler, yorumlar, mesajlar benim bu işi tek başına yapmadığımı ve sizlerle bir etkileşim halinde olduğum hissini bana veriyor. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bölümlerimizin arasını bu kadar çok uzatmamaya tabii ki de dikkat edeceğim. Ama yine de bir geçiş sürecinde olduğumu da sizlerle paylaşmak istedim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.